Ayrım 43.
Son olarak da Alman devleti toplu savaşın uygulanması için hem çok kalabalık nüfusun hem de çok geniş sanayi tabanından yararlanabiliyordu. Gerçekten de fiili olarak 13 milyona karşılık 13.25 milyon olmak üzere Rusya'dan daha çok sayıda insanı seferber etmişti. Bu iki ülkenin toplam nüfuslarına bakılınca olağanüstü bir başarıydı. Savaş alanında da her zaman için Rusya'nınkinden daha çok tümen bulunduruyordu. Harp malzemeleri üretimi hızla arttı. Bu üretim yalnızca ordu komutanlığının değil, hayati önem taşıyan malzemeleri tahsis etmek ve darboğazları önlemek üzere karteller kuran Walter Rathenau gibi akıllı bürokrat iş adamların dikkatli gözetimi altında gerçekleştiriliyordu. Usta kimyacılar İngilizlerin uyguladığı deniz ablukası yüzünden kesilen kalemlerin, Şili'den gelen nitratlar gibi, yerini tutabilecek yapay maddeler ürettiler. İşgal edilen Lüksemburg ve Kuzey Fransa topraklarındaki maden cevherlerini ve kömürü sonuna kadar kullandılar. Belçikalı işçileri Alman fabrikalarına aldılar. 1916 işgalinden sonra Romanya buğday ve petrolünü sistemli bir biçimde yağmaladılar. Almanya'nın askeri liderleri Napolyon ve Hitler gibi yaptıkları fetihlerin karşılığını almayı amaçlıyorlardı. 1917'nin ilk yarısında Rusya çöker, Fransa gücünü yitirirken ve İngiltere'de Alman denizaltılarının karşı ablukası altına girerken Almanya zaferin eşiğine gelmiş görünmekteydi. Acı son gelinceye kadar savaşmakla ilgili tüm retoriklerine rağmen Londra ve Paris'teki devlet adamları harıl harıl bir uzlaşma barışı imkanını düşündüler. Sonra da işler tersine döndü. Ancak bu dev askeri sınai kudret görüşünün ardında hayli büyük sorunlar yatıyordu. Bunlar 1916 yazından önce, yani Alman ordusu batıda savunmada kalırken, doğuda geniş çaplı saldırılar yaptığı sürece fazla belirgin değildi. Ama Verdun ve Somme savaşları gerek kullanılan ateş kudreti, gerekse uğranılan kayıplar açısından daha önce görülmemiş boyutlardaydı. Almanların 1915'te 850 bin dolayında olan kayıpları, 1916'da yaklaşık 1.2 milyona fırladı. Somme taarruzu Almanları özellikle etkiledi çünkü İngilizlerin savaş alanında zafer kazanmak için ulusal kaynaklarını nihayet var güçleriyle savaşa ayırdıklarını göstermekteydi. Bu ise 1916 Ağustos'unda Hindenburg programı denen ve harp malzemeleri üretiminde muazzam bir artış olacağını ve toplu savaşın taleplerini karşılamak üzere Alman ekonomisi ve toplumu üzerinde çok daha sıkı bir denetim uygulanacağını bildiren programın doğmasına yol açtı. Bir yanda halka üzerinde her türlü yetkiyi kullanan otoriter bir yönetim, öbür yanda devletin gelir ve kazanç vergilerini arttırmak yerine giderek daha çok borç alma ve kağıt para basma yoluna gidilmesi, bunun da yüksek enflasyona yol açması bir araya gelince halkın moraline ağır bir darbe indirilmiş oldu. Halk morali ise yüksek strateji içinde yer alan ve Ludendorff'un söz gelimi Lloyd George ya da Clemenceau gibi bir politikacı kadar anlayamadığı bir unsurdu. Bir ekonomik önlem olarak düşünülse bile Hindenburg programının sorunları vardı. Üretimin oldukça inanılmaz miktarlarda, patlayıcı maddeler veriminde 2 kat, makineli tüfek veriminde 3 kat olmak üzere arttırılacağının duyurulması, bu talepleri karşılamaya çabalayan Alman sanayini çeşitli darboğazlara soktu. Yalnızca çok sayıda fazladan işçi değil, yeni maden eritme ocaklarından Ren üzerinde köprülere kadar çok büyük altyapı yatırımları gerektiriyor. Bu ise daha çok emek ve kaynak tüketimine yol açıyordu. Kısa bir süre içinde programın ancak beceri sahibi işçilerin askeri görevden çekilmesiyle başarılı olabileceği ortaya çıktı. Buna uygun olarak da 1916 Eylül'ünde 1.2 milyon, 1917 Temmuz'unda da 1.9 milyon kişi daha görevden affedildi. Batı cephesindeki ciddi kayıplar ve Doğu cephesinde hala oldukça büyük sayıda ölü ve yaralı olması dikkate alınırsa, bu geri çekmeler Almanya'nın askerlik yapmaya yeterli, geniş erkek nüfusunun bile sınırlarını zorluyor demekti. Bu bakımdan Passchendaele İngiliz ordusu için bir yıkım olmuşsa da 400 bin askerinin savaşın dışında kaldığına tanık olan Ludendorff'un gözünde de bir felaketti. 1917 aralığına gelindiğinde Alman ordusunun insan gücü toplamları 6 ay önceki tepe noktası olan 5.38 milyon askerin devamlı altındaydı. Hindenburg programındaki son sakınca tarımın sürekli bir biçimde ihmal edilmesiydi. Almanya'da, Fransa ve Rusya'da bile olduğundan daha çok asker, at ve yakıt topraktan alınarak ordunun ya da harp malzemeleri sanayinin ihtiyacı için kullanıldı. Bu durum akıl almaz bir dengesizlik yaratmıştı. Çünkü Almanya bu tür planlama hatalarını Fransa'nın yaptığı gibi, aradaki farkı kapatmak üzere deniz aşırı bölgelerden yiyecek maddeleri bularak gideremiyordu. Almanya'nın tarım üretimi tepetaklak giderken yiyecek fiyatları tırmandı. İnsanlar her yerde yiyecek kıtlığından yakınmaktaydılar. Bir bilim adamının katı yargısıyla, Alman ekonomisinin askeri yöneticileri harp malzemeleri üretimine orantısız bir biçimde ağırlık vererek 1918 sonunda ülkeyi açlık sınırına getirdiler. Ancak bu 1917'nin başlarından epey ötede bir tarihti. 1917'nin başlarında ise savaşın asıl yükünü çeken müttefiklerdi. Rusya gerçekten de kargaşa içine düşüyor ve ne Fransa ne İtalya için aynı son uzak görünmüyordu. Alman başkomutanlığının 1917'nin ilk 1-2 ayı içinde Birleşik Devletler karşısındaki beceriksizce politikalarını, her blokun savaş yüzünden tükenmekte olduğu ama Almanya'nın hala genel bir avantaja sahip bulunduğu bu yüksek strateji çerçevesi içine yerleştirmek gerekir. Amerikan devletinin bu tarihten önce bile müttefiklere olan yatkınlığı bir sır değildi. Deniz ablukasına ilişkin olarak ara sıra çıkan görüş ayrılıklarına rağmen, müttefik demokrasilerinin genel ideolojisine duyulan yakınlık ve Birleşik Devletler ihracatlarının giderek daha çok Batı Avrupa pazarlarına bağımlı hale gelmeleri, Washington'ın Almanya karşısında tarafsızlığın altında bir tavır almasına yol açmıştı. Ama ticari taşımacılığa karşı Alman denizaltılarının sınırsız savaş açtıklarının duyurulması ve Almanların Zimmermann telgrafı ile Meksika'ya yaptıkları gizli ittifak önerilerinin açığa çıkması, Wilson ile Kongre'yi nihayet savaşa girmeye itti. Amerikalıların çatışmanın içine girmeleri en azından 1917 Nisan'ından sonraki 12-15 ay boyunca askeri açıdan hiçbir anlam taşımıyordu. Çünkü Amerikan ordusu modern savaşlar için Avrupa'daki kuvvetlerin hepsinin 1914'te olduklarından bile daha az hazırlıklı durumdaydı. Ama müttefiklerin savaş için verdikleri milyarlarca dolarlık siparişlerle desteklenen verimlilik gücüne ise hiç kimse yetişemezdi. Toplam sanayi potansiyeli ve dünya imalat verimi içindeki payı artık aşırı yük altında olan Alman ekonomisininkinin 2,5 katıydı. Yüzlerce ticaret gemisi yapabiliyordu. Bu ise Alman denizaltılarının her ay tonajı 500 bini aşan İngiliz ve müttefik gemisini batırdığı bir sırada hayati önem taşıyan bir ihtiyaçtı. Birleşik Devletler 3 ay gibi şaşırtıcı bir süre içinde destroyerler yapabiliyordu. Dünya ithalat yiyecek maddelerinin yarısını üretiyor ve bunlar geleneksel İngiliz pazarına olduğu kadar artık Fransa ve İtalya'ya da gönderiliyordu. Böylece ekonomik güç açısından bakıldığında Birleşik Devletler'in savaşa girişi dengeleri tümüyle değiştirdi ve Rusya'nın bu sıradaki çöküşünü fazlasıyla telafi etti. Tablo 24'te görüldüğü gibi, tablo 22 ile karşılaştırın, merkezi güçler karşısındaki üretim kaynakları artık muazzam bir düzeye çıkmıştı. Tablo 24, Rusya olmadan Birleşik Devletler'in katarak sanayi, teknoloji karşılaştırmaları. Dünya imalat sanayi üretimi yüzdeleri 1913, B.K.B.D.Fransa 51.7, Almanya, Avusturya, Macaristan 19.2. Enerji tüketimi 1913, metrik milyon ton kömür karşılığı. B.K.B.D.Fransa 798.8, Almanya, Avusturya, Macaristan 236.4. Milyon ton olarak çelik üretimi 1913, B.K.B.D.Fransa 44.1, Almanya, Avusturya, Macaristan 20.2. Toplam sanayi potansiyeli B.K.1900=100, B.K.B.D.Fransa 472.6, Almanya, Avusturya, Macaristan 178.4. Bu ekonomik potansiyeli askeri yeterliğe dönüştürmek için geçen zaman farkı yüzünden Amerikalıların savaşa girişlerinin hemen görülen sonuçları karışık oldu. Birleşik Devletler eldeki kısa süre içinde kendi tanklarını, sahra toplarını ve uçaklarını gerekli olan sayıya yakın bir oranda bile üretemedi. Aslında bu tür ağır silahları Fransa ve İngiltere'den ödünç almak zorunda kalmıştır. Ama Londra, Paris ve Roma'nın çok ihtiyaç duyduğu hafif silah mühimmatı ve başka ikmal maddelerini bol miktarda üretmeyi sürdürebiliyordu. Ve bankerlerden özel kredi düzenlemelerini devralarak tüm bu mallar için ödeme yapıp onları devletler arası borçlara dönüştürebiliyordu. Üstelik Birleşik Devletler ordusu daha uzun vadede Avrupa'daki denge içine sokulmak üzere milyonlarca zinde, kendine güvenli, iyi beslenen askerin oluşturduğu çok büyük bir kuvvet halinde genişletilebilirdi. Bu arada İngilizler Passchendaele çamuru içinde kendilerine yol açmak için eziyet çekmekteydiler. Rus ordusu dağılıp gitmişti. Alman takviye kuvvetleri sayesinde merkezi güçlerin İtalya'ya Caperotto'da öldürücü bir darbe indirmeleri mümkün olmuştu. Ve Ludendorff zayıflamış İngiliz-Fransız cephe hattına son bir saldırıda bulunmak için bazı kuvvetlerini doğudan çekmekteydi. Avrupa dışında ise İngilizlerin yakın doğuda Türkiye karşısında önemli kazançlar elde ettikleri doğruydu. Ama Almanlar Avrupa'nın başka her yerinde yaptıklarını, nihayet batıda da başarırlarsa, Kudüs ve Şam'ın elde edilmesi Fransa'nın kaybını hafifletecek bir karşılık sayılmazdı. Bu yüzden savaşan bütün büyük devletlerin liderleri 1918'de başlayacak çarpışmaların savaşın bütünü için kesinlikle belirleyici olacağını düşünmekteydiler. Gerçi Almanya doğudaki fetihleri sayesinde elde ettiği ve Bolşeviklerin Brest-Litovsk Antlaşması ile Mart 1918 nihayet kabullendikleri yeni imparatorluğun işgali için 1 milyonun epey üzerinde askeri orada bırakmak zorunda kalmışlardı. Ama Ludendorff 1917 Kasım'ının başlarından itibaren ayda 10 tümen olmak üzere kuvvetlerini batıya kaydırmaktaydı. Alman savaş mekanizmasının vurmak için hazır olduğu 1918 Mart'ının sonunda Alman ordusunun İngiliz-Fransız kuvvetlerine karşı yaklaşık 30 tümenlik bir üstünlüğü vardı ve birliklerinin çoğu Bruch Müller ile başka kurmay subaylar tarafından baskın tarzında sağanak hücumu harbinin yeni teknikleri konusunda eğitilmiş durumdaydılar. Eğer müttefik hatlarında bir boşluk açıp Paris ya da Manş'a doğru ilerleyebilirlerse bu savaştaki en büyük askeri başarı olurdu. Ama bu işin riskleri de korkunçtu. Çünkü Ludendorff bu tip çarpışma için Almanya'nın elde kalan tüm kaynaklarını seferber etmekteydi. Ya hep ya hiçlik, dev boyutlu bir kumar olacaktı bu. Perde arkasında Alman ekonomisi tehlike işaretleri vererek zayıflamaktaydı. Sanayi verimi 1913'teki düzeyin %57'sine düşmüştü. Tarım her zamankinden daha büyük ihmale uğramış, kötü hava koşulları verimdeki düşmeyi körüklemişti. Yiyecek fiyatlarının daha da yükselmesi iç hoşnutsuzluğu arttırdı. Güçlerinin üzerinde çalıştırılan lokomotif ve vagonlar artık planlanmış olan miktarlardaki ham maddeleri doğudaki topraklardan getirecek gibi değildiler. Ludendorff'un batıda kullandığı 192 tümenden 56'sı saldırı tümenleri diye nitelenmişti. Bu da bir bakıma onların azalan donanım ve mühimmat stoklarından aslan payını alacakları gerçeğinin üzerine geçirilmiş bir kılıftı. Başkomutanlığa göre mutlaka kazanılması gereken bir kumardı bu. Ama saldırı başarısızlığa uğrarsa Alman kaynakları tükenecekti. Ve bu tam Amerikalıların Fransa'ya nihayet ayda 300 bin asker gönderecek hale geldikleri ve Almanların sınırsız denizaltı savaşlarının tümüyle müttefik konvoylarının denetimine girdiği bir sırada olacaktı. Ludendorff'un baştaki başarıları sayıca daha az olan İngiliz 5. ordusunun ezilmesi, Fransız ve İngiliz kuvvetlerinin arasının açılması ve 1918 Haziran'ın başlarında gerçekleştirdiği saldırılardan birinde Paris'in 37 mil yakınına kadar gelinmesi, müttefikleri korkutarak Batı cephesi kuvvetlerinin üst düzey eş güdümünü FOH'a vermelerine, İngiltere, İtalya ve yakın doğudan takviye göndermelerine ve yeniden gizli gizli bir uzlaşma barışı tasasına düşmelerine yol açtı. Ancak gerçek şuydu ki, Almanlar fazlasıyla açılmış ve savunmadan taarruza geçişin olağan sonuçlarıyla karşı karşıya kalmışlardı. Söz gelimi İngilizlerin olduğu kesime indirdikleri ilk iki darbede İngilizlere 240 bin Fransızlara da 92 bin kayıp verdirmişler ama kendi kayıpları 348 bine çıkmıştı. Temmuz ayına gelindiğinde Almanlar yaklaşık 973 bin asker kaybetmişlerdi. 1 milyondan fazlası da kayıtlarda hasta olarak görünüyordu. Ekim'de batıda ancak 2.5 milyon adam vardı ve yenilerini askere alma umudu yoktu. Temmuz ortalarından başlayarak müttefikler yalnızca zinde savaşçı askerler açısından değil, bundan daha da büyük ölçüde top, tank ve uçak bakımından üstündüler. Bu ise Foch'un Britanya İmparatorluğu, Amerikan ve Fransız ordularıyla bir dizi saldırı düzenleyerek zayıflayan Alman kuvvetlerine soluk alacak zaman bırakmamasını sağladı. Aynı zamanda müttefiklerin askeri üstünlüğü ve sahip oldukları daha büyük dayanma gücü, Suriye, Bulgaristan ve İtalya'da kazanılan göz alıcı zaferlerle de kendisini gösteriyordu. 1918 Eylül-Ekim'inde birden paniğe kapılan Ludendorff'a, Almanya öncülüğündeki blok tümüyle çöküyormuş gibi göründü. İç hoşnutsuzluk ve devrimler, cephedeki yenilgilerle etkileşim içine girerek teslim olunmasına, kargaşaya ve politik çalkantılara yol açtılar. Yalnızca Almanların askeri girişimleri sona ermemiş, Avrupa'daki eski düzen de yok olmuştu. Hem savaş karşısında hem ülke içinde uğranan korkunç kişisel kayıplar, çekilen acılar ve yıkım ile Birinci Dünya Savaşı'nın Avrupa uygarlığı ve nüfuzunun kendi kendine indirdiği öldürücü bir darbe olarak görünmesi yanında, bu noktada yeni bir istatistiksel tablo sunmak kaba bir maddecilik olarak görünebilir. Tablo 25. Ancak gerçek şudur ki bu rakamlar yukarıdaki tartışmanın doğruluğuna işaret etmektedirler. Merkezi güçlerin sahip olduğu avantajlar, elverişli iç hatlar, Alman ordusunun niteliği, pek çok ülkenin işgali ve buralardan sağlanan yararlar, Rusya'nın tecriti ve uğradığı yenilgi, uzun vadede ekonomik güç açısından olan büyük dezavantaja ve seferber edilmiş toplam kuvvetler sayısındaki oldukça önemli dezavantaja ağır basacak gibi değildi. Yeterli asker kaynaklarının 1918 Temmuz'unda tükenişi karşısında Ludendorff'un çaresizliği nasıl kuvvetlerin dengesizliğini yansıtıyorsa, sıradan front soldatın aynı yılın baharında yendikleri müttefik birliklerinin gereç yönünden bu kadar iyi durumda olmaları karşısındaki şaşkınlığı da üretim yönünden olan dengesizliği yansıtmaktaydı. Tablo 25. Savaş harcamaları ve seferber edilen toplam kuvvetler 1914-1919. Britanya İmparatorluğu 1913 fiyatlarıyla savaş harcamaları milyar dolar olarak 23.0. Seferber edilen toplam kuvvetler milyon olarak 9.5. Fransa 1913 fiyatlarıyla savaş harcamaları milyar dolar olarak 9.3. Seferber edilen toplam kuvvetler milyon olarak 8.2. Rusya 1913 fiyatlarıyla savaş harcamaları milyar dolar olarak 5.4. Seferber edilen toplam kuvvetler milyon olarak 13.0. İtalya 1913 fiyatlarıyla savaş harcamaları milyar dolar olarak 3.2. Seferber edilen toplam kuvvetler milyon olarak 5.6. Birleşik Devletler 1913 fiyatlarıyla savaş harcamaları milyar dolar olarak 17.1. Seferber edilen toplam kuvvetler milyon olarak 3.8. Öbür müttefikler 1913 fiyatlarıyla savaş harcamaları milyar dolar olarak -0.3, seferber edilen toplam kuvvetler milyon olarak 2.6. Müttefikler toplamı 1913 fiyatlarıyla savaş harcamaları milyar dolar olarak 57.7. Seferber edilen toplam kuvvetler milyon olarak 40.7. Almanya 1913 fiyatlarıyla savaş harcamaları milyar dolar olarak 19.9. Seferber edilen toplam kuvvetler milyon olarak 13.35. Avusturya-Macaristan 1913 fiyatlarıyla savaş harcamaları milyar dolar olarak 4.7. Seferber edilen toplam kuvvetler milyon olarak 9.0. Bulgaristan-Türkiye 1913 fiyatlarıyla savaş harcamaları milyar dolar olarak 0.1. Seferber edilen toplam kuvvetler milyon olarak 2.85. Merkezi güçler toplamı 1913 fiyatlarıyla savaş harcamaları milyar dolar olarak 24.7, seferber edilen toplam kuvvetler milyon olarak 25.10. O halde Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunun önceden belirlenmiş olduğunu iddia etmek yanlış olur. Ancak burada sunulan bilgilerde çatışmanın genel çizgisiyle iki taraf arasında başta görülen kilitlenme durumu, İtalya'nın savaşa girmesinin sonuç getirmeyişi, Rusya'nın yavaş yavaş tükenişi, Amerika'nın müttefik baskılarını sürdürmek üzere yaptığı müdahalenin belirleyici oluşu ve merkezi güçlerin sonunda çöküntüye uğramaları. Savaşın değişik evrelerinde her iki ittifakında yararlanabilecekleri ekonomik ve sanayi üretim ve etkili biçimde seferber edilen kuvvetler arasında yakın bir ilişki kurmaktadır. Hiç kuşku yok ki generaller gene seferlerini yönetmek ya da kötü yönetmek durumunda olmuştur. Askerler gene bir düşman mevziine saldırmak için kişisel olarak cesaret kazanmaya çalışmışlar, denizciler ise gene deniz savaşlarının çetin koşullarına katlanmak zorunda kalmışlardır. Ancak kayıtlar bu tür niteliklerin ve yeteneklerin her iki tarafta da bulunduğunu ve ortaklıkların birinin bunlara orantısız bir biçimde sahip olmadığını göstermektedir. Yalnızca tek tarafın, özellikle de 1917'den sonra sahip olduğu şey verimlilik güçlerindeki belirgin üstünlüktü. Daha önceki uzun süreli ortaklık savaşlarında olduğu gibi bu etkenin sonuçta belirleyici olduğu görülmüştür. İki kutuplu bir dünyanın doğuşu ve orta güçlerin bunalımı. İkinci bölüm 1919-1942. Savaş sonrasında uluslararası düzen. Büyük ve küçük güçlerin devlet adamları bir barış anlaşmasına varmak üzere 1919 yılının başlarında Paris'te bir araya geldiklerinde kendilerinden önceki bütün devlet adamlarının 1856-1814, 1815 ve 1763'te karşılaştıkları sorunlardan daha kapsamlı ve baş edilmesi daha zor bir dizi sorunu karşılarında buldular. Gündemdeki pek çok madde bizzat Versailles Antlaşması'yla 28 Haziran 1919 çözüme kavuşturulup, bu anlaşmanın içine alınırken Doğu Avrupa'daki rakip etnik toplulukların ardıl devletler başka devletlerin bıraktığı boşluğu doldurarak onların yerine geçen devletler çevirenin notu, kurmak üzere kapışmaları, Rusya'daki iç savaş ve müdahaleler ve Küçük Asya'nın batılılarca bölünme amacına karşı Türklerin milliyetçi tepkisi, pek çok konunun 1920'ye, hatta kimi durumlarda 1923'e kadar bir çözüme kavuşturulamayacağını gösteriyordu. Ancak sözü uzatmamak için bu tür anlaşmalar çözümlerin gerçek tarih sırasına göre değil bir bütün olarak incelenecektir. Avrupa'da toprak düzeni hukuk açısından değerlendirildiğinde meydana gelen en çarpıcı değişiklik, eskiden Habsburg, Romanov ve Hohenzollern imparatorluklarının birer parçasını oluşturan ülkelerde bir ulus devletleri kümesinin Polonya, Çekoslovakya, Avusturya, Macaristan, Yugoslavya, Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya belirmesiydi. Etnik açıdan tutarlı olan Almanya, Doğu Avrupa'da hem Rusya'ya hem de tümüyle dağılan Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'na göre pek az toprak kaybetmişti.